Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Yeni haftada ekonomi raporunda yine sizlerleyiz. Önce haftanın ekonomi gündemini hatırlayacağız. Bunu not et köşesinde önümüzdeki günlerde yapılacak bazı organizasyonların bilgisini paylaşacağız sizlerle. Haber analiz bölümünde ise bu hafta Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşmesinden çıkan mesajları değerlendireceğiz. Rusya ekonomisi uzmanı Tuncay Turşucu bizlerle olacak. Ekonomi raporunda şimdi gündemde öne çıkanlar var.
Haftanın ekonomi gündemi.
İşsizlik yine çifthanede. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ağustos ayında işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 puanlık azalışla %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı %12,8 iken genç nüfusta işsizlik %20,6'ya yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi arttı. Merkez Bankası'nın enflasyon ve yıl sonu dolar tahmini yükseldi. Kasım ayı beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi %10,6'ya çıktı. Bir önceki dönemde beklenti %9,8'di. Yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi de 3,72'den 3,86'ya çıktı. Türkiye'nin 2017 yılı büyüme oranı ise bir önceki anket döneminde %5,2 iken bu anket döneminde %5,5'a yükseldi. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde 6000'in üzerinde yeni yatırımcı Borsa İstanbul'a giriş yaptı. Söz konusu dönemde portföy değeri 52 milyar 177 milyon lira artış gösterdi. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre borsada işlem yapan yerli yabancı yatırımcı sayısı 1 milyon 46.890'a ulaştı. Borsa İstanbul'da yabancı bazında hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğü bakımından Amerikalılar ilk sırada yer aldı. Amerikan yatırımcıların portföy değeri Ocak-Eylül döneminde 68 milyar 273 milyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı aynı dönemde %35 arttı. Birleşik Krallık ikinci, Lüksemburg üçüncü, İrlanda dördüncü sırada yer aldı. Ülke bazında ilk 5 sırada batılı ülkelerin dışında Katar var. Katarlı 5 yatırımcının toplam portföy büyüklüğü 9 milyar 205 milyon lira oldu. Ekonomist dergisinin Türkiye'nin en zengin kişi ve ailelerinin listelendiği En Zengin 100 araştırmasının sonuçları açıklandı. Kurdaki hareketlilik, borsadaki değerlemeler, satın almalar veya varlık satışları listeyi etkileyen ana unsurlar oldu. Listenin ilk sırasında Koç ailesi var, Şahin ailesi ikinci, Şevket Sabancı ve ailesi üçüncü sırada yer alıyor. İlk beşte Erol Sabancı ve ailesi, Türkan Sabancı ve ailesi bulunuyor. Murat Ülker, Özokur ailesi, Tara, Eczacıbaşı ve Yazıcı ailesi de ilk onda yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Yılbaşı özel çekiliş biletleri 29 Kasım çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak. Tam bilet fiyatı 60 lira, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak.
Haber analiz.
Bugün kritik önemde bir liderler buluşmasını analiz edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında Soçi'de bir araya geldi. Bu iki liderin son bir yılda yaptıkları 5. uçak krizinin aşılmasının ardından yaptıkları 8. yüz yüze görüşmeydi. Suriye krizinin çözümünün yanı sıra ikili ilişkiler ve işbirlikleri içinde özel bir öneme sahip görüşmeden daha yakın ve güçlü işbirliğinde mutabakat vurgusu çıktı. Bugün Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler ve işbirliklerinde gelinen noktayı, uçak krizi sonrası dönemde verilen kayıpların telafi edilip edilmediğini ve iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini konuşacağız. Konuğumuz Rusya ekonomisi uzmanı, İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5. kez Soçi'de bir araya geldiler. Önemli bir buluşmaydı. Biliyoruz ki aslında dış politika ya da Suriye ve Irak bağlamlı çok önemli gelişmelerin yaşandığı ve çözüme doğru ilerlemeye çalışılan işbirliklerinin yapıldığı bir dönemdeyiz. Bunların tabii ki ekonomik ilişkilere de çok yansımaları oluyor. Çok boyutlu bir şey ama görüşmede Tuncay Bey şöyle açıklamalar çıktı. Daha yakın ve daha güçlü işbirliği, iki ülkenin ilişkilerini normalleştiği, tam olarak normalleştiği, tam kapasiteyle canlandığı mesajı çıktı bu liderler zirvesinden. Bu görüşmenin öneminden biraz söz etsek, siz değerlendirseniz ve işte iki ülke ilişkilerinin gerçekten tam kapasiteyle canlandı mı? O kayıplar telafi edildi mi? Bu konuda bir değerlendirme alsak sizden önce.
Ben hemen rakamsal örnekler vereyim
lütfen
size. Bizler çünkü analistiz. Somut rakamlar bizim için her zaman için önemlidir.
Evet.
Şimdi bu uçak olayı 2015 yılında oldu. 2015'in sonuydu. 2014 yılında bizim Rusya ile toplam ticaretimiz şöyle bir hesap ettiğimizde 23-24 milyar gibi bir rakamdı dolar olarak. İşte 2013'te öyleydi. 23-24. Bu rakam 2016'da artık 12 milyar dolara dek düşmüştü. Yani o bizim için Rusya ile aramızdaki en dip ticaret hacmi olmuştu. Hemen hemen %50 hatta %60'a yakın hacimde bir düşüş var. Bu sene 2017 yılına baktığımızda, yani Ocak-Eylül'e baktığımızda, bu verdiğim rakamlar bu arada Ocak-Eylül'dür. Şöyle bir baktığımızda 15 milyara yaklaşmış vaziyette. Zaten Putin'le Erdoğan'ın o günkü görüşmesinden sonra Erdoğan'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Orada mesela ticaret hacminin yeniden 15 milyara yükselmiş olmasını çok sevinçle, bir memnuniyet verici bir gelişme olarak da ifade ediyor. Ama sorduğunuz soruya yanıt çok net ortada. Henüz işte 2014-2013 yılındaki rakamların daha hala altıyız. Yani %40 kadar halen daha gidecek yerimiz var. Eskiye yönelik eski ticaret hacmimiz şimdilik yok. Bu arada yan bir bilgi verelim. Yani
evet,
biz Rusya'dan net bir ithalatçı bir ülkeyiz. Yani Rusya'ya bizim ihracat hacmimiz en iyi günlerimizdeyken bile 4,5 milyar o seviyelerdeydi. Ama ithalat bizim işte 19-20 milyarlar seviyesindedir. Yani aslında bu işten cari işlemler verisi olarak bakarsanız Rusya daha faydalanıyor. Yani Rusya net ihracat yapan bir ülke Türkiye'ye. Türkiye'de Rusya'dan net ithalat yapan bir ülke. Ama tabii bunun pek çok sebebi var. Bu bizim ticaret hacmimizin büyük bir kısmını oluşturan şeyin başında tabii ki enerji var.
Evet.
Doğal gaz var.
Çok önemli.
Biz de enerji açığı olan bir ülkeyiz. Bu nedenden ötürü de mecburuz, yani alacağız. Alıyoruz. O yüzden mesela uçak krizinden sonra bizim ihracatımız %60'a yakın düştü Rusya'ya. Çok ciddi bir seviyedir bu. Çok önemli bir rakamdır. Siyasi bir krizdir bu çünkü. Düştü ki biz işte hep domates yönünden yaptığımız ihracatlar vardır. Taahhüt şirketlerimizin yapmış olduğu işler vardır. Ama domates olayı yani aslında çok ciddi bir şekilde vurdu ihracatımızı. Fakat baktığımız zaman ithalatımızda böyle %50'lik falan bir düşüş de olmadı. Daha sınırlı bir düşüş oldu. Çünkü biz sonuçta enerji ithal ediyoruz Rusya'dan. Bu böyle sürecek ama en azından tabii bir iyileşme süreci şu anda var, devam ediyor. Hacimlerde artık bir yükseliş var. Bu yükseliş çok büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa 2018 yılında çok daha yüksek olacak gibi öyle bir hava var şu anda. İşte tabii bizim de Rusya'ya domates ihracatımızda da bir adımlar atıldı. Şimdilik Rusya bizden sayılı da olsa birkaç tane firmadan domates alımına geçti.
Evet.
Çok büyük ihtimalle bu sayı daha da artabilir ve giderek kademeli olarak hareket edebilir. Tabii uluslararası ilişkilerde bazı şeyler hemen fil baştan olmuyor. Yani adım adım oluyor. Uluslararası ilişkilerde ortaklıklardan çok tabii ki menfaatler var. Benim ümidim var. Yani 2018'de şimdikinden daha da yüksek bir hacme yükseleceğimizi tahmin ediyorum. Hatta 20 milyar, toplamda 20 milyar dolar gibi bir rakama yetişmemiz de mümkün olabilir.
Tuncay Bey, peki bir de 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var.
Doğru.
Cumhurbaşkanımız bir kez daha yineledi orada. Bu hedefe ulaşmak niyetiyle hala ilerliyoruz diye. Olası mı bu 100 milyar dolar ticaret hacmi?
Evet. Hedeftir.
Evet.
100 milyar dolar aslında dibimizde olan bir komşumuzla bizim. Neden şu ana kadar bu kadar büyük bir hacim bir türlü olmadı, onu söylemekte fayda var. Şöyle bir baktığınız zaman zaten bizim toplam dış ticaret hacmimiz 200 milyar, 200-250 milyarın üstündeyiz. Belki de 250-300 olarak söylemekte fayda var. Yani toplam ticaret hacmimizin 1/3 kadar bir rakamdan söz ediyoruz. Tabii hemen bugünden yarına oluşacak bir şey
değil.
Yani bu bir niyet göstergesi olarak ben algılıyorum. Yani ülkenin birbirine karşı gelecek süreç içerisinde de birlikte olmak istediğini, dostluk içerisinde olmak istediğini ifade eden bir mesaj olarak algılıyorum bunu. Yani her ülkeyle böyle hedefler olmaz. Böyle iddialı, güzel hedefler olmaz. Burada bence bir yani niyet mesajı var. O şekilde bakmakta fayda var. Ha, olmaz mı? Olur ama yani bunun için tabii zamana ihtiyaç var. Yani kısa bir sürede olmaz, uzun bir sürede olur. Ne gibi anlaşmalar olacak onları da tam olarak tabii ileride yani izleyeceğiz. Yani bu domates satmakla, doğalgaz almakla bu kadar bir miktar hemen bugünden yarına olmaz ama belki de çok daha ileride çok büyük katma değeri çok yüksek bir ürün olacak ve o konuda belki bir işbirliğimiz olacak. Ben bunu şimdilik söylediğim gibi bir dostluk, bir iyi niyet, geleceğe yönelik bir mesaj olarak o şekilde algılıyoruz.
Evet. Peki Tuncay Bey, vize muafiyeti konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu gelir mi sizce Rusya'dan, bunun müjdesi yakın vadede?
Umarım olur. Öyle ifade edelim. Putin'de zaten izlediğinizde çok böyle hemen hareket eden birisi değil. Çok inceleyip sık toplayan birisi. Biraz şey çok yani böyle zeki bir insan. Bu konuların daha rahat, daha akıcı bir şekilde halledilebileceği bir sürecin oluştuğunu ben izliyorum. Öyle bir yani izlenimim var. Mesela 2016 yılında böyle bir konu samimiyetle görüşülemiyordu aralarında. Şu anda daha şey zaten fotoğraflardan da almıyorsunuz. Yani daha sıcak. Yani yüzler biraz daha
keskin. Daha dostane değil mi?
Daha sıcak pozlar var, daha sıcak oturmuşlar var. Vücut dilleri biraz daha iyi. Hele hele Putin'in özellikle benim mesela en çok dikkatimi çekti. Bakıyorsunuz geçen yılki fotoğraflara daha kötümser bir resimler vardı. Şimdi artık da çok daha iyi. O yüzden çok büyük ihtimalle bize de olacak ama ne zaman olacak onu tam olarak söylemek zor. Turizm açısından tabii ki çok önemli ama biliyorsunuz turizm açısından bu yıl da mesela son anlarda Rusya'dan çok turist aldık. O taraf bayağı bir hızlandı sonradan. Çok büyük ihtimalle 2018 yılının full sezonuna da bu yansıyacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bu arada bizde de GAP'ta Suruç tüneli tamamlandı ve bizim sulanabilir alanlarımız hektar anlamında çok ciddi büyüdü. Bunun da yaratacağı tarımda çok önemli bir büyümemiz olabilir bizim içeride. Bu tabii otomatikman Rusya'yla ilişkilerimizde de bizim yansıyabilir açıkçası. Yani olumlu yönde bizim Rusya'ya tarım ürünü ihracatımızda bir artışa da sebep olabilir. Bütün bunlar ilerisi için iyi şeyler. Tabii ekonomik yanın dışında bir ortada bir siyasi bir yan var. Yani evet. Suriye'de bir olay var. Irak'ta bir oluşum var. Orada Türkiye hakikaten aslında çok zor bir dış politika içerisinde. Bir tarafta işte Rusya ve İran'la beraber bir ortak bir tutum takılmıyor ama öbür yanda da Amerika'yla ve uluslararası diğer güçlerle, koalisyonla aynı çizgide olmak istiyor. Burada da bir süreç var, yaşanıyor. Bakalım ileride neler olacak, nerelerde ortak bir paydada buluşulacak. Bunu da bilemiyorum ama Suriye konusunda mesela siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda hem fikiriz şeklinde bir lafı var mesela.
Evet.
İşte Suriye'deki o siyasi çözüm ne olacak? O da çok önemli. Yani bizim için önemli bir şey. Yani siyasi bir çözüm olsun, yeter ki olsun ve Suriye'de artık bu toprak bütünlüğü de bir şekilde sağlansın ve çünkü size doğrudan etkileyen bir durum bu.
Değil mi? İşte 3 milyonu aşkın Suriyeli var, harcanan masraflar var, ülke ekonomisine bir şekilde doğrudan etkisi var aslında. Göz ardı etsek.
Hem evet. Bizim Suriye ile ve Irak'la yaptığımız ticaret hacmi aslında evet. Önemliydi. Oralarda ciddi azalmalar var. Orada çok büyük işler alan şirketlerimiz var. Onların işleri artık bitti, azaldı. Eskiden Irak'a bizim çimento şirketlerimiz hem Suriye'ye hem Irak'a çimento ihracatını kendileri yaparlardı. Şimdi artık direktman şirketi olarak satışlar bitti. İşte orada iş yapan yerel, lokal veya bizdeki lokal bir ticaret yapan kişilere satıyorlar. Onlar kamyonlarla gidip orada satış yapıyorlar. Mesela bu bence çok ilkel bir durum oldu.
Bölgedeki karışıklık tabii ki ticareti de kesinlikle çok etkiliyor. Yani doğrudan etkiliyor.
Çok önemli. Masanın bir tarafında da bu varken, öbür tarafta da işte bir ekonomik ticaret varken, ister istemez tabii uluslararası ilişkilerde bu işler bir satranç oyunudur.
Peki şunu sorabilir miyim? Şimdi hazır Suriye konusuna da değinmişken, size göre şimdi dedik ki son bir yılda 5 kez yüz yüze bir araya gelmiş iki lider. Uşak krizinin aşılmasından sonra da 8 kez yüz yüze bir araya gelmiş. Yani çok hızlı aslında kısa dönemde çok hızlı bir yakınlaşma, bir normalleşme, işbirliklerinin de bir artmayı görüyoruz. Türkiye, Rusya, İran işbirliğini de görüyoruz.
Evet.
Burada bu bölgesel stratejilerin, yani Suriye'deki çözümde ortak strateji yürütmenin etkisi bu yakınlaşmada var aslında, değil mi? Bunu söyleyebiliriz.
Şöyle de bakmanız da mümkün. Bunun etkisi mi var yoksa zaten mecbursunuz yakınlaşmaya. Çünkü orada bir olay var, yani Suriye'de bir savaş var. Irak'ta halen daha sürü olaylar var. Yeni bir Kürt devleti oluşumu var masada. Bütün bunlar varken ve bütün bunların içerisinde Rusya gibi bir ülkede aktif bir rol alan ülkeyken siz de zaten bunları daha sık görüşeceksiniz aslında. Yani görüşülecek şeyler. Ben biraz da o açıdan bakıyorum. Doğru bir olay. Doğru yapılıyor. İyi yapılıyor. İletişim çok önemli. İrtibatta içerisinde olmak, sürekli iletişim içerisinde olmak. Nasıl Avrupa Birliği'ne, bizim üyeliğimiz için Avrupa Birliği ile sürekli iletişim içerisinde yani olmak ne kadar önemliyse, burada da bu yani ülkelerle sürekli bir iletişim içerisinde olmak da o kadar önemli. Aynı şekilde Türkiye Amerika için de bunu yapıyor. Yani sürekli bir gidiliyor, geliniyor. Sürekli bir temas halinde. Bu tarz zor günlerde sürekli iletişim bence uygulanan en doğru harekettir. Ve sonuçta alırsınız.
Diyalog kesilmemesi gerekiyor.
Yani umarım tabii yani diyalog pencereleri her zaman açık olacak. Türkiye tabii ki orada kırmızı çizgilerini her zaman koyuyor. Zaten şu anda Suriye'nin veya Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda gerek Amerika olsun, gerek Rusya ve İran olsun, bu konuda da farklı düşünen başka bir ülkede yok. Hem Suriye'nin hem Irak'ın toprak bütünlüğünün çok önemli olduğunu düşünüyor. Şimdilik bizim istediğimiz gibi gelişmeler devam ediyor. Suriye'deki bu yangın bitsin, yani bir orada bir toprak bütünlüğü tam olarak garanti altına alınsın. Çünkü bütün bunlar bizi doğrudan etkiliyor yani.
Evet.
Sınırımızda yaşıyoruz. Hatta bir Antep'e falan gittiğiniz zaman artık yani yaşıyorsunuz resmen olayı. O kadar iç içe girmişiz ki bunlar da bizim için tabii ki önemli ve ekonomimiz için de çok önemli şeyler bunlar. Yani Suriye ile Irak'la ticaret hacmi yeniden yükselecek, yeniden açılacak. Bakmayın siz, yani oradan sınır ticaretleri falan aslında az bu şeyler değil. Bölge halkı için çok önemli.
En azından değil mi?
Yani
evet, bölge halkı için önemli geçim kaynağı.
Çok önemliydi. Orada mesela büyük sorunlar var, sıkıntılar var. Tabii halledilirse gayet güzel olur. Türkiye güzel bir diyalog içerisinde gidiyor. Her zaman uluslararası koalisyonla bir uyum içinde hareket ediyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız sürece zaten ben çok yani önemli bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama tabii siz bir başınıza, tek başınıza ve bütün dünyaya meydan okuyarak bazı işler yaparsanız zaten önemli sorunlar da o zaman olur. Bizim böyle bir hareketimiz yok. Fırat Kalkanı bile uluslararası koalisyonun bilgisi, onayı ve desteğiyle yapılmıştır. Bunlar bizim için önemlidir. İyi bir yolda, iyileşme yolunda, rakama da yansıdı. Geçen yılın Ocak-Eylül'ünde toplam ticaret hacmimiz 12-13 milyar dolarken bu sene 15'lere gelmiş vaziyette. Çok büyük ihtimalle seneye bu daha da yüksek olacak. Daha da giderek artacak. Yani eski hacmi, o 23-25 milyar dolar olan o eski toplam hacmi, ben birkaç sene içerisinde aşabileceğimizi tahmin ediyorum.
Haber analizde konuğumuz İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu ve hafta başında Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesindeki çıkan mesajları değerlendirdik. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki hafta yurt içi piyasalarda güven endeksleri takip edilecek. 22 Kasım'da tüketici güven endeksi, 24 Kasım Cuma günü ise sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanacak. Perşembe günü ise Ekim ayına ait konut satış istatistikleri paylaşılacak.
Bunu not et.
Şimdi de bazı organizasyon ve fuar bilgilerini aktaracağız sizlere. Dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk 3 girişimcilik yarışması arasında yer alan Big Bang Startup Challenge'da geleceği etkileyecek girişimler 23 Kasım'da Uniq İstanbul'da sahneye çıkacak. Bu yıl 6.sı düzenlenen Big Bang Startup Challenge'da en başarılı 20 girişimci sahnede girişimlerini sunarken toplam 9 girişim ise etkinlik alanında ziyaretçiler ve yatırımcılarla bir araya gelecek. 18. Avrasya Kent Fuarı 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Geleceğin güvenli, ulaşılabilir ve akıllı, yaşanılabilir şehirlerini kurmayı hedefleyen Avrasya Kent Fuarı, Avrasya bölgesinden üst düzey karar vericileri bir araya getirecek. Fuara çok sayıda belediye yetkilisi, inşaat firması, peyzaj mimarı, şehir planlamacısı ve mühendis katılacak. 23-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi, tuhafiye ve hobi ürünleri ticaret fuarına ev sahipliği yapacak. Touch Expo, Türkiye başta olmak üzere Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkelerinden ilgili iş insanları ve tasarımcıları bir araya getiriyor. Fuarda ilk iki gün iş günleri olacak. Bu günlerde fuar yurt içinden toptan ve perakende mağaza sahipleriyle tasarımcılar ve eğitmenlerin, yurt dışından ithalatçıların ve tasarımcıların ziyareti açık olacak. Son iki günse halka açık günler.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi kitaplığında bugün iki kitap var tanıtacağımız. İlki Reklam Teorileri adlı kolektif bir kitap. Kitapta reklamları anlamaya yarayacak en önemli 13 reklam teorisi bir araya getirilmiş. Sadece geleneksel medya reklamlarının değil, internet ve sosyal ağ reklamlarının da nasıl çalıştığı ayrıntılarıyla ortaya konuluyor. İkinci kitabımız Akıl Dışı Ama Öngörülebilir isimli Dan Ariely imzalı. New York Times ve Wall Street Journal listesinde uzun süre birinci sırada yer alan Akıl Dışı Ama Öngörülebilir'in gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bu baskısında davranışsal iktisatçı yazar hem mevcut ekonomik krizin temel nedenlerinden bazılarını hem de kararlarımızı şekillendiren gizli kuvvetleri araştırıyor. Sıkça rastlanan olayları ve zekice deneyleri çığır açıcı analizlerle harmanlayan yazar, beklentilerin, duyguların, sosyal normların ve gözle görülmeyen, görünüşte mantıksız diğer kuvvetlerin akıl yürütme becerimizi nasıl çarpıttığını gösteriyor. Kişisel, ulusal ve küresel politikaları planlarken geleneksel iktisat teorilerine bel bağlamamızın tehlikeli olabileceğini açıklıyor. Evet RSFM dinleyicileri bu hafta da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.